Türk Vergi Sistemi, Gelir Uzmanlığı için. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Haziran 2008. Okuyan Mahinur Eğilmezler. 1. Gelir Vergisi. Gelir vergisi ile ilgili temel düzenlemeleri Gelir Vergisi Kanunu yapmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 6 Ocak 1961 tarih ve 10.700 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 1. Gelir vergisinin konusu. Gelir vergisinin konusu gelirdir. Ancak sadece gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Geniş anlamda gelir. Bir kimsenin belli bir dönemde yaptığı tüketim toplamına, o dönem içinde varlığında meydana gelen artışın eklenmesi suretiyle bulunan meblağdır. Kazanç. Yalnız emekten veya emek ile sermayenin birleşmesinden elde edilen hasılattır. Bunlar, ücretler, ticari ve zirai kazanç, serbest meslek kazancı, sair kazanç ve iratlardır. İrat. Nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerler ile, mal ve hakların karşılığında elde edilen gelirlerdir. Bunlar, menkul ve gayrimenkul sermayeden elde edilen hasılatlardır. 2. Gelir vergisinde gelirin özellikleri. Gelir vergisine tabi olan bir gelirin aşağıdaki genel esaslara uyması gerekir. A. Şahsi olması, gelir vergisi bakımından gerçek kişi, Medeni Kanun hükümleri madde 28 çerçevesinde şahsiyet sahibi yani hak ve borçlara ehil olan insandır. Gerçek kişi bakımından medeni ehliyet veya yaşın gelir vergisine etkisi yoktur. Örneğin, eğer bir küçük, kısıtlı veya mümeyyiz olmadan gelir elde ettiğinde gelir vergisi mükellefi olur. Diğer yandan gelir elde eden tüzel kişiler, şirketler ve kurumlar gelir vergisi mükellefi olmaz. B. Yıllık olması. Vergilemede gerçek kişiye ait olan gelirin bir yıllık tutarı göz önüne alınır. Bir yıllık dönemden takvim yılının anlaşılması gerekir. Takvim yılı 1 Ocak'ta başlayıp 31 Aralık'ta sona eren 12 aylık dönemdir. Faaliyetin kıst dönem olması bu durumu değiştirmez. Bu hükmün istisnası ölüm ve memleketi terk halleridir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 92. maddesi hükmü uyarınca, takvim yılı içerisinde memleketi terk edenlerin beyannameleri, memleketi terke tekadüm eden 15 gün, ölüm halinde ise ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde verilmekte ve aynı sürede vergi borcu ödenmektedir. Yıllara yaygın yani bir yıldan fazla süren, birden fazla takvim yılına taşan, inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar, İşin bitiminde tespit edilir, tamamı o yılın geliri sayılarak takip eden yılın Mart ayının 25. gününe kadar beyan edilir. C. Safi olması. Bir gelirin elde edilmesi ve kaynağının idamesi için yapılan giderlerin indirilmesinden sonra kalan tutardır. Her gelir unsuru itibariyle indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilmiştir. D. Gerçek olması. Gerçek gelirden kasıt, vergilemenin bazı belirtilere göre değil, mükelleflerin gerçekten elde etmiş olduğu gelir üzerinden yapılmasıdır. E. Genel olması. Bir takvim yılı içinde gerçek kişiler tarafından elde edilen kazanç ve iratların tamamının toplanarak vergilendirilmesidir. F. Elde edilmiş olması. Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmiş olmasıdır. Gelir fiilen veya hukuken bir kişinin tasarruf edebildiği zaman elde edilmiş sayılır. Gelirin elde edilmesiyle vergiyi doğuran olay ortaya çıkar. Gelir Vergisi Kanunu'nda gelirin elde edilmesi tahakkuk ve tahsil esasına bağlanmıştır. Tahakkuk esası. Mahiyet ve tutarı itibariyle hukuken o gelirin sahibi tarafından talep edilebilir olmasıdır. Ticari kazanç, zirai kazanç ve menkul sermaye iradında tahakkuk esası geçerli olduğundan gelir tahakkuk ettiğinde elde edilmiş sayılır. Tahsil, fiili tasarruf esası. Gelirin sahibinin mal varlığına dahil olmasını ifade eder. Serbest meslek kazancı, ücret kazancı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlarda tahsil esası geçerli olduğundan gelir tahsil edildiğinde elde edilmiş sayılır. 3. gelir vergisinin mükellefi. Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu tereddüt eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir vergisi kanunu, gelir vergisi mükelleflerini tam mükellef ve dar mükellef olmak üzere ikiye ayırmıştır. Tam mükellefiyet. Tam mükellef sayılan gerçek kişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Dar mükellefiyet, Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. A. Tam mükellef, şahsilik, kişisellik esası geçerlidir. Gelir vergisi şahsa bağlı bir vergidir. Verginin mükellefi gerçek kişilerdir. Tam mükellefiyet şahsı esas alır. Mükellefiyeti Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tespit etmek gerekir. Ancak mükerrer vergilendirmeyi önlemek amacıyla yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarh edilen gelir vergisinin yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir. Bir gerçek kişinin Türkiye'de yerleşmiş sayılması için, İkametgahının Türkiye'de bulunması veya bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturması gerekir. Ancak geçici ayrılmalar bu süreyi etkilemez. Uyruğu ne olursa olsun bir gerçek kişinin Türkiye'de yerleşme maksadıyla bir ikametgahı saptandığı takdirde, ayrıca başka nitelik ve koşul aranmaksızın bu gerçek kişi Türkiye'de yerleşmiş sayılacaktır. Aşağıda yazılı gerçek kişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar. Aşağıda yazılı kimseler, Türkiye'de yerleşmiş sayılır. A. İkametgahı Türkiye'de bulunanlar. İkametgah, Medeni Kanun'un 19. ve müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir. Medeni kanuna göre yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sanayi kuruluşlar hakkında uygulanmaz. Madde 19. Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır. Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye'de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin halen oturduğu yer yerleşim yeri sayılır. Madde 20. Yasal yerleşim yeri açısından velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri ana ve babasının, ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri onun yerleşim yeri sayılır. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. Madde 21. Kurumlarda bulunma açısından bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz. Madde 22. B. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar, geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez. 2. Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları, bu gibi kişilerden bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler. B. Dar mükellef, mülkilik, yersellik esası geçerlidir. Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef olup, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. Yurt dışında çalışan Türk işçileri de dar mükellef kapsamında değerlendirilmektedir. Aşağıda yazılı yabancılar, memlekette 6 aydan fazla kalsalar dahi Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar. A. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselere tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler. B. Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş veya kalmış olanlar. Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tayin olunur. 1. Ticari kazançlarda kazanç sahibinin Türkiye'de iş yerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması. Bu şartları haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar, ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmaksızın yabancı memlekete gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması veya satış akdinin Türkiye'de yapılmış olmasıdır. İş merkezinden maksat ise, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği merkezdir. İş yeri, vergi usul kanunu hükümlerine göre tayin olunur. Daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayri muayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir. Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar. 1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile ticaret kanununun hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar. 2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler. 3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi daimi temsilcilik vasfını değiştirmez. 2. Zirai kazançlarda zirai faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi. 3. Ücretlerde a. Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye'de değerlendirilmesi. B. Türkiye'de kain müesseselerin idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye memurlarına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye'de değerlendirilmesi. 4. Serbest meslek kazançlarında serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye'de icra edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi. 5. Gayrimenkul sermaye iratlarında gayrimenkulün Türkiye'de bulunması ve bu mahiyetteki mal ve hakların Türkiye'de kullanılması veya Türkiye'de değerlendirilmesi. 6. Menkul sermaye iratlarında sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması. 7. Diğer kazanç ve iratlarda bu kazanç veya iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye'de ifa edilmiş veya Türkiye'de değerlendirilmesi. Bu maddenin 3., 4., 5. ve 7. bentlerinde sözü edilen değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır. 4. Gelirin unsurları. Gelire giren kazanç ve iratlar, yani gelirin unsurları 7 tanedir. 1. Ticari kazançlar. 2. Zirai kazançlar, 3. Ücretler, 4. Serbest meslek kazançları, 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, 7. Diğer kazanç ve iratlar. Sui generis, yani nevi şahsına münhasır bir gelir unsuru olup, ilk 6 gelir unsuruna girmeyen bütün kazanç ve iratlardır. Gelir vergisi kanununda aksine hüküm olmadıkça yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarlarıyla nazara alınır. Kanunun bu gruplara girecek gelir unsurları ile ilgili hükümlerinin sınırlandırıcı niteliği ağırlık taşımaktadır. Bu maddedeki gelir unsurlarından hiçbirisine girmesi mümkün olmayan gelir unsurları vergiye tabi tutulmamaktadır. Bir gelirin vergiye tabi tutulması için kanundaki 7 gelir unsurundan birine girmesi, ferdin sosyal hasılanın oluşumuna katkısı karşılığında elde edilmiş olması gerekmektedir. 4.1. Ticari kazanç. Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. Türk Ticaret Kanunu'nun 3. maddesinde ticari işler başlığı altında ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlerin ticari işler olduğu belirtilmekte. Ayrıca aynı kanunun 11. maddesinde ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır denilmektedir. Aşağıda yazılı kazançlar ticari kazanç sayılır. 1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleriyle tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesinden. 2. Koberlik işlerinden, koberlik borsaya kayıtlı olarak ve kendi nam ve hesabına hisse senedi ve tahvil alım satımı yapılmasıdır. 3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden. 4. Gayrimenkullerin alım satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden. 5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden. 6. Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar. 7. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar. 8. Kolektif ortaklıklarda ortakların adi veya esamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir. Ticari kazanç, vergi usul kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek, bilanço veya işletme hesabı esası veya basit usullere göre tespit edilir. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerleri işleten serbest meslek erbabı, serbest meslek kazançlarını da işletmenin kayıtlarına ithal edebilirler. A. Ticari faaliyetin özellikleri. Bir faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için taşıması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar, emek sermaye özelliği, devamlılık özelliği, organizasyon özelliği, hacim özelliği, gelir ve kazanç elde etme özelliği. A. Emek sermaye özelliği. Ticari faaliyet, sermaye ve emek organizasyonuna dayanmaktadır. Yapılan bir faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi için öncelikle söz konusu faaliyetin ifasının sermaye ve emeğe dayanıyor olması gerekmektedir. Sadece sermayeye bağlı olarak doğan gelir unsurları, menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradı, emeğe bağlı olarak doğan gelir unsurları, ücret ve serbest meslek kazancı olup, ticari ve zirai kazançlar, emek ve sermaye karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğar. B. Devamlılık özelliği. Yapılan faaliyetin ticari faaliyet olarak kabul edilmesi için faaliyetin devamlı olması gerekmektedir. Arizi, geçici olarak yapılan bir faaliyet ise ticari faaliyet değil, diğer kazanç ve iratlar olarak değerlendirilecektir. Ayrıca bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde de devamlılık olduğu varsayılacaktır. C. Organizasyon özelliği. Gerçek kişiler tarafından yürütülen faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi için söz konusu gelir getirici faaliyetlerin bir organizasyon dahilinde yapılmış olması gerekmektedir. Organizasyonun varlığı bazı emarelerin gerçekleşmesine bağlıdır. Bunlar, iş yeri açma, işçi çalıştırılması, ticaret siciline kaydolunması ve benzeri emarelerdir. D. Hacim özelliği. Bir müessesenin ticari ve sınai bir müessese şekil ve mahiyetinde olup olmadığının tespit edilebilmesi için bazı kıstaslardan yararlanılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu Madde 13. Bunlar, gelir getirici faaliyetin devamı için iş yerinin, deposunun ve hizmet yerinin olması, söz konusu faaliyetin ticaret unvanı altında yapılması, ticari yardımcılardan yararlanılması, ticari amaçlı haberleşmenin kullanılması, reklam yapılması, tabela asılması. E. Gelir ve kazanç elde etme özelliği. Bir müesseseye ticari olma özelliği veren en önemli ölçütlerden biri de organizasyonu kuran kişi veya kişilerin bir gelir ve kazanç elde etme kasıt ve niyetinde hareket etmesidir. Böyle bir gaye yoksa ticari faaliyetten bahsedilemez. B. ticari kazancın elde edilmesi. Ticari kazancın elde edilmesi tahakkuk esasına bağlanmıştır. Elde etmenin gerçekleşmesi için ticari işlemin eksiksiz olarak yerine getirilmiş olması gerekir. Kısaca, mükellefin ticari kazancının tespitinde sadece tahsil edilen gelirleri anlamamak gerekir. Gelirin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmesi, alacaklıları açısından tahakkukun gerçekleştiğini ifade eder. Bu durumda vergiyi doğuran olay da ortaya çıkmış sayılır. Gayrimenkul satışlarında satış akdinin yapılması ve satılan gayrimenkulün alıcıya teslimi, ekonomik tasarrufun alıcıya bırakılması, ticari kazancın tahakkuk esasında elde edilmesi için yeterli sayılmaktadır. Gayrimenkul satışı, tapu siciline tescile bağlı olmaksızın mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmektedir. Dolayısıyla satıştan doğan gelirin, satış akdinin yapıldığı ve gayrimenkulün alıcıya teslim edildiği hesap dönemi ticari kazancına dahil edilerek beyan edilmesi gerekmektedir. C. Şahıs şirketlerinin ve ortaklarının gelir vergisi karşısındaki durumu. Şirketlerin ve ortaklarının gelir vergisi karşısındaki durumları, ortağı bulundukları şirketin şahıs ya da sermaye şirketi olmasına göre farklılık gösterir. Sermaye şirketleri ile kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları, gelir vergisi kanunu kapsamı dışında bırakılmışlardır. Bunların sağladıkları kazançlar, kurum kazancı olarak kurumlar vergisine tabi tutulmuştur. İş ortaklığında mükellefiyet şekli ortakların isteğine bırakılmıştır. A. Şahıs şirketleri. İ. Adi şirketler. İ. Kolektif şirketler. İ. Adi komandit şirketler. Gelir vergisi kanununun 37. maddesinde kolektif şirketlerde ortakların adi ve esamlı komandit şirketlerde komandite ortakların ortaklık kârından aldıkları payların da gelir vergisi kanununun 66. madde hükmü saklı kalmak şartıyla şahsi ticari kazanç hükmünde olduğu belirtilmiştir. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar. Ayrıca şahıs şirketlerinin ortakları gelir vergisi mükellefi olmalarına rağmen özel değer vergisi ve gelir vergisi stopajı açısından ortak olarak sorumlu tutulmaktadır. İ. Adi şirketler. Adi şirketler, borçlar kanununda düzenlenmiş olup, birden fazla gerçek kişinin ortak bir amaca erişmek için bir araya gelmeleriyle ortaya çıkar. Ve Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş bulunan ticaret şirketlerinin niteliklerine haiz olmayan ve özel kanunla kurulmuş olmayan şirketlerdir. Ticari faaliyette bulunan adi ortaklıklarda, ortakların payına düşen kazançlar ayrı ayrı ticari kazanç sayılmıştır. Ortaklar, kendi paylarına düşen kârlarını ayrı ayrı beyan etmek zorundadırlar. İ. Kolektif şirketler. Gerçek kişilerin ortak olabildiği ve üçüncü şahıslara karşı şirket borçlarından dolayı ortaklarının sınırsız sorumlu olduğu şirketlerdir. Kolektif şirketlerin özellikleri. Ticari bir işletmenin işletilme maksadının olması, bir ticaret unvanının bulunması, ortakların gerçek kişilerden oluşması, şirket ortaklarına karşı ortakların sınırsız sorumlu olması. Kolektif şirketler, tüzel kişiliğe sahip ayrı varlıklar olmalarına rağmen gelir vergisi yönünden bu tüzel kişilik dikkate alınmamış, doğrudan doğruya şirketin ortağı olan gerçek kişiler vergiye muhatap tutulmuşlardır. Bu bakımdan gelir vergisi kanunu karşısında kolektif şirket ortağının şahıs mükelleflerinden farkı yoktur. Kolektif şirket iş hacmi vesaire hususlara bakılmaksızın bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Ayrıca şirket ortaklarının aldıkları kar payları ticari kazanç sayılır. İ. Adi komandit şirketler. Adi komandit şirketler, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir. Sınırsız sorumlu ortaklar, komandite ortak, koydukları sermaye ile sınırlı sorumlu olan ortaklar ise komanditer ortak olarak adlandırılırlar. Komanditer ortakların şirket kazancından aldıkları pay, vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iradı, komanditer ortakların payı ise ticari kazançtır. Kolektif şirketler gibi adi komandit şirketler de birinci sınıf tüccar sıfatıyla bilanço esasına göre defter tutarlar ve tarımsal faaliyette bulunsalar dahi kazancın saptanmasında gelir vergisi kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümlerine tabi olurlar. Birinci ayrımın sonu sayfa 7.